Ayrım 4.
Hikayenin devamına gelince herhalde biliyorsun. Öndeki raporda hepsi yazılı. Bel ve ben San Francisco'da buluşup cumartesi sabahı North Beach'te annenin yeri diye bir lokantada kahvaltı ettik. Ve pazar akşamı hava kararına kadar birlikte olduk. Her ikimiz de eşlerimize benim bir grup hastam için 2 günlük bir toplu terapi maratonu düzenlediğimi söyleyecektik. Yılda 2 kere falan 10-12 hastamla böyle gruplar düzenlerim. Hatta Bel de terapideki ilk yılında böyle bir hafta sonu programına katılmıştı. Sen hiç böyle bir grupla çalıştın mı Ernest? Çalışmadın mı? O halde bunun çok etkili olduğunu söylemeliyim sana. Terapiyi müthiş hızlandırır. Bu gruplar hakkında bilgilenmelisin. Bir daha görüştüğümüzde, ki eminim görüşeceğiz başka koşullarda, sana bu gruplardan bahsederim. 35 yıldır böyle gruplarla çalışıyorum ben. Evet, hafta sonuna gelelim. Lafı buraya kadar getirip hikayenin doruğunu seninle paylaşmamak haksızlık olur. Bakalım ne anlatabilirim ki sana? Sana ne anlatmak istiyorum? Vakarımı korumaya, terapist kimliğimde kalmaya çalıştım ama fazla sürmedi. Bel bunun da üstesinden geldi. Fairmont'ta odamızı tutar tutmaz bu tavrımı yüzüme vurdu. Çok geçmeden bir kadınla bir erkek olduk ve Bel'in öngördüğü her şey ama her şey doğru çıktı. Sana yalan söyleyecek değilim Ernest. Hafta sonumuzun her anından çok hoşlandım. Büyük bölümünü de yatakta geçirdik. Bunca yıl kullanılmaya kullanılmaya bütün borularımın pas tutmuş olmasına endişeleniyordum. Ama Bel usta tesisatçıydı. Biraz tıslayıp takırtı çıkardıktan sonra hepsi açıldı ve yeniden çalışmaya başladı. Bir yanılsamayla yaşıyor diye 3 yıl boyunca beli azarlayıp durmuş, kendi gerçeğimi ona dayatmıştım. Oysa şimdi bir hafta sonunda onun dünyasına girivermiştim işte. Ve sihirli krallıkta hayatın o kadar da kötü olmadığını görüyordum. O benim gençlik pınarımdı. Her geçen gün saat biraz daha genç, biraz daha dinç oluyordum. Daha iyi yürüyor, karnımı içeri çekiyordum. Daha uzun boylu duruyorum. Vallahi Ernest, aslanlar gibi kükreyesim geliyordu. Bel de farkına varmıştı bunun. İşte sana lazım olan şey buydu Seymour. Ve benim de senden hep istediğim buydu. Sana sarılmak, seni sarmak, sana sevgimi vermek. Hayatımda ilk defa birisine sevgi veriyorum. Anlıyor musun? O kadar kötü bir şey mi? Çok ağladı. Vücudumdaki diğer kanalların yanı sıra gözyaşı kanallarım da açılmıştı. Ve ben de ağladım. O hafta sonu öyle çok şey verdi ki bana. Bütün meslek hayatımı insanlara bir şey vererek geçirmiştim. Ve ilk defa bunun karşılığını alıyordum. Gerçekten alıyordum. Sanki meslek hayatım boyunca baktığım bütün diğer hastalar adına da veriyordu bana Bel. Ama sonra gerçek hayat yeniden başladı. Hafta sonu bitti. Bel'le haftada 2 kez seans yapmaya devam ettik. İddiayı kaybedeceğimi hiç düşünmediğim için bu hafta sonunun ardından nasıl bir terapi uygulayabileceğime dair bir plan yapmamıştım. Her zamanki gibi devam etmeye çalıştım. Ama 1-2 seans sonra bir sorun yaşamakta olduğumu fark ettim. Büyük bir sorun. Mahrem bir ilişkiye girmiş 2 insanın aralarına tekrar resmi bir mesafe koymaları neredeyse imkansızdır. Bütün çabalarıma rağmen ciddi bir terapi ortamı gitmiş, sevgi ve oyun dolu yeni bir hava oluşmuştu. Kimi zamanlar Bel ille de kucağıma oturmak istiyordu. Durmadan bana sarılıyor, beni okşayıp sıkıştırıyordu. Onu uzak tutmaya çalıştım. Ciddi bir iş ahlakını sürdürmeye çalıştım. Ama kabul etmek lazım, terapi olmaktan çıkmıştı artık bu. Bir süre ara vermek istediğimi söyleyip sadece 2 seçeneğimiz bulunduğunu ciddi bir şekilde bildirdim. Ya ağır başlıklı işimize dönmeye çalışacaktık ki bu da fiziksel teması içermeyen daha geleneksel bir ilişkiye geri dönmek demekti. Ya da terapi yapmakta olduğumuz bahanesini bırakıp tümüyle sosyal nitelikli bir ilişki kuracaktık. Burada sosyalden kasıt da cinsel değildi. Sorumu daha da vahimleştirmek istemiyordum. Daha önce de söylediğim gibi terapistlerle hastaların terapist sonrasında cinsel ilişkiye girmesini kınayan mesleki ilkelerin oluşturulmasına katkıda bulunmuştum. Ayrıca artık terapi yapmadığımıza göre bundan bile ondan para almayacağımı da açıkça belirttim. Ama Bel bu seçeneklerin ikisini de kabul etmedi. Terapide resmiyete dönmek komik olurdu. Oysa terapi ilişkisi insanların oyun oynamadığı yegane ortam değil miydi? Para almamaya gelince işte bu imkansızdı. Kocası bürosunu eve taşımıştı ve vaktinin çoğunu evde geçiyordu. Terapistine düzenli olarak çek yazmazsa haftada 2 kez ortadan kayboluşunu nasıl açıklardı onu? Bel benimsediğim dar terapi tanımından ötürü azarlıyordu beni. Seninle buluşmalarımız, bu kadar yakın olmamız, oynaşmamız, dokunmamız, bazen divanda aşk yapmamız gerçek aşk. Terapi bu işte. Hem de iyi terapi. Neden bunu anlamıyorsun? Seymour diye soruyordu. Sonuç veren terapi iyi terapi değil midir? Terapide yegane önemli sorunun terapinin işe yarayıp yaramaması olduğu şeklindeki sözlerini ne çabuk unuttun. Ya benim terapim işe yaramıyor mu? Hala iyiye gitmiyor muyum ben? Temiz kaldım işte. Semptomlar kayboldu. Master derecemi alıyorum. Yeni bir hayata başlıyorum. Beni sen değiştirdin Seymour. Ve bu değişimi kalıcı kılmak için yapman gereken tek şey haftada 2 saati bana yakın olarak geçirmek. Bel çok uyanık kızdı. Gittikçe daha da gözü açılıyordu. Böyle bir düzenlemenin iyi terapi olmadığı konusunda hiçbir karşı argüman geliştiremedim. Yine de bunun böyle gitmeyeceğini biliyordum. Çok fazla hoşuma gidiyordu bu iş. Yavaş yavaş ama gerçekten çok yavaş anlıyordum ki başım fena halde dertteydi. Bizi yan yana gören herkes benim aktarımı suistimal ederek hastayı kendi zevkim için kullandığımı düşünürdü. ya da benim fahiş fiyatla çalışan ihtiyar bir cigolo olduğumu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Kimseye akıl danışamayacağım ortadaydı. Bana ne salık vereceklerini biliyor ve bunu göze alamıyordum. Onu başka bir terapiste de havale edemezdim. Gitmezdi. Ama dürüst olmak gerekirse bu seçeneği fazla da zorlamamıştım. Bu konuda içim rahat değil. Acaba onun için doğru olanı mı yaptım? Bir başka terapiste benimle ilgili her şeyi anlatırsa diye düşünerek birkaç gece uyuyamadım. Terapistlerin seleflerinin falsoları hakkında dedikodu yapmayı nasıl sevdiklerini bilirsin. Ve Seymour Trotter hakkında şöyle sıkı bir dedikoduya ağızlarının suyu akacaktı. Ondan beni korumasını da isteyemez. Böyle bir sırrı saklaması benden sonraki terapistini baltalardı. Senin anlayacağın tetikte duruyordum. Ama buna rağmen nihayet kasırga koptuğunda tamamen hazırlıksız yakalandım. Bir akşam eve dönünce bir de baktım ki içerisi kapkaranlık. Karım gitmiş ve giriş kapısına da Belle benim 4 tane resmimiz asılmış. Bir tanesinde Fairmont Oteli'nin resepsiyonunda oda tutarken görülüyoruz. Birinde elimizde bavullar, birlikte odaya giriyoruz. Üçüncüsü otelin müşteri kayıt formunun yakın plan çekimi. Ben nakit ödeme yapıp bizi Doktor ve Bayan Seymour diye kaydettirmişti. Dördüncü fotoğrafta ise Golden Gate Köprüsü'nün manzarası önünde sarmaş dolaş görünüyorduk. İçeride mutfak masasında 2 mektup buldum. Biri Bell'in kocası tarafından karıma yazılmıştı. İlişikte benim karısına ne tür bir tedavi uyguladığım konusunda aydınlatıcı olacak 4 adet fotoğraf bulunduğu belirtiliyordu. Eyalet Tıbbi Etik Komitesi'ne de benzer bir mektup gönderdiğini yazmıştı adam. Ve Bell'i bir daha görecek olursam Trotter ailesinin başını en az ağrıtacak şeyin bir mahkeme olacağı şeklinde pis bir tehdit savurarak mektubuna son veriyordu. İkinci mektupsa karım tarafından yazılmıştı. Az ve öz yazmış, açıklama yapma zahmetine girmememi söylemişti. Gerekli görüşmeyi avukatla yapabilirmişim. Eşyamı toplayıp evi terk etmem için 24 saat veriyordu bana. İşte böylece bugüne kadar geldik Ernest. Başka ne anlatabilirim sana? Fotoğrafları nasıl ele geçirmişti? Peşimize özel dedektif takmış olmalı. İşe bak, kocası ancak Bell düzelince terk etti onu. Ama kim bilir, belki de uzun zamandır bir kaçış yolu arıyordu. Belki de Bell yiyip bitirmişti adamı. Beni bir daha hiç görmedim. Tek bildiğim Pacific Redwood Hastanesi'nde eski bir dostumun aktardığı söylenti. Hayırlı bir haberdi değil üstelik. Kocası onu boşayıp ailenin bütün mal varlığıyla birlikte ülkeden ayrılmış. Aylardır şüpheleniyormuş Bell'den. Çantasında birkaç prezervatif bulalı Bell. Bu daha da komik bir durum tabii. Bell terapi sayesinde kendisine yönelik tahripkarlıktan kurtulduğu için ilişkilerinde prezervatif kullanmayı razı oluyordu artık. Son duyduğuma göre Bell'in hali içler acısıymış. Tamamen dibe vurmuş. Eski patolojisi olduğu gibi geri dönmüş. 2 kez intihar girişimi ile hastaneye kaldırılmış. Birinde bileklerini keserek, birinde aşırı dozda. Kendini öldürecek. Biliyorum bunu. Anladığıma göre 3 yeni terapist denemiş. 3'ünü de bırakmış. Şimdi başka terapiyi reddediyormuş. Ve tekrar ağır uyuşturucular kullanmaya başlamış. İşin en kötü tarafı ne biliyor musun? Ona yardım edebileceğimi biliyorum. Şimdi bile. Eminim bundan. Ama onu görmem ve onunla konuşmam mahkeme emriyle yasaklandı. Ağır ceza tehdidi söz konusu. Telesekreterime birkaç kez mesaj bırakmış. Ama avukatın başımın ciddi biçimde belada olduğu konusunda beni uyardı. Ve eğer hapse girmek istemiyorsan cevap vermememi söyledi. Kendisi de Bell'le temas kurarak mahkemenin onunla görüşmemi yasakladığını bildirdi. O da aramayı kesti sonunda. Ne mi yapacağım? Bell'le ilgili olarak mı yani? Karar vermek çok zor. Mesajlarına cevap vermemek öldürüyor beni. Ama hapse girmeyi de hiç istemiyorum. Onunla 10 dakika konuşabilsem büyük faydası olur. Şu anda bile. Bunu kaydetme. Kapat iyi bir yerimiz. Onun mahvına seyirci kalmayı başarabilecek miyim? Emin değilim. Vicdan buna izin verecek mi bilmiyorum. İşte böyle Ernest. Hikayem bu. Finish. Meslek hayatımın bu şekilde sona ermesini istemezdim doğrusu. Bell bu tragedyanın baş kahramanı. Ama durum benim açımdan da tam bir facia. Avukatları onu tazminat istemeye zorluyor. Koparabildiği kadar koparmasını söylüyorlar. Gözleri doymuyor. Mesleği kötüye kullanma davası 1-2 aya kadar başlar. Depresyon mu? Tabii ki depresyondayım. Kim olsa depresyon geçirir. Miadında depresyon diyorum ben buna. Sefil durumda, keder içinde bir ihtiyar mı? Cesareti kırılmış, yapayalnız, kendinden fena halde şüpheye düşmüş, hayatı utanç içinde sona erecek bir ihtiyar. Yo Ernest, ilaçla geçecek bir depresyon değil. O tür bir depresyon değil. Biyolojik belirti yok hiç. Psikomotor, semptomlar, uykusuzluk, kilo kaybı. Hiçbiri yok. Yine de sağ ol. Yok yok, intihar eğilimi falan yok. Gerçi tam bir karanlığa gömüldüğümü kabul ediyorum. Ama ben ayakta kalmasını bilirim. Mahzene sığınıp yaralarımı yalarım. Evet, çok yalnızım. Karımla yıllardır birlikte yaşıyorduk. Bir alışkanlık vardı tabii. Ben hep işim için yaşamışımdır. Evlilik hayatımın kıyısında bir yerlerde durmuştur. Karım insani yakınlık ihtiyacımı hastalarımla giderdiğimi söylerdi hep. Haklıydı da, ama bu yüzden terk etmedi beni. Ataksım hızla ilerliyordu ve bana tam gün hasta bakıcılık etme fikrinden çok hoşlandığını sanmıyorum. O işten sıyırmak için bunu bahane ettiğine dair bir sezgi var içimde, onu suçlayamam. Hayır, terapi için birine görünmeye ihtiyaç duymuyorum. Söyledim sana, klinik bir depresyon değil bu. Nazik teklifin için teşekkürler Ernest. Ama çok huysuz bir hasta olurdum ben. Demin de söylediğim gibi şimdiye dek hep kendi yaralarımı yaladım. Ve iyi de yalarım doğrusu. Telefon edip hatırımı sormanın tabii ki bir sakıncası yok. Teklifin beni çok duygulandırdı. Ama sen meraklanma Ernest. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Yakında toparlanırım. Bu sözlerden sonra Seymour Trotter koltuk değneklerini toplayıp ağır aksak odadan çıktı. Ernest oturduğu yerden kalkmadan koridorda gittikçe cılızlaşan tıkırtıya kulak verdi. Ernest birkaç hafta sonra kendisini telefonla aradığında Doktor Trotter bir kez daha bütün yardım tekliflerini geri çevirdi. Kaşla göz arasında lafı Ernest'in istikbaline getirip psikofarmakolojide ne kadar yetkinleşmiş olursa olsun asıl yerini bulamamış olacağı konusundaki kanaatini tekrarladı. O terapist olmak için gelmişti dünyaya ve kendine karşı bu yazgıyı yerine getirmek için bir borcu vardı. Doktor Trotter meseleyi daha etraflı tartışabilmeleri için onu öğle yemeğine çağırdıysa da Ernest daveti geri çevirdi. Düşüncesizlik ettim diye cevapladı Doktor Trotter. Sesinde alay havasından eser yoktu. Kusuruma bakma. Mesleğini değiştirmen için akıl vereceğim derken halka açık bir yerde benimle birlikte görünerek mesleğini tehlikeye atmaya itiyordum seni. Hayır Seymour. Ernest ilk kez ön adıyla hitap ediyordu ona. Sebebi kesinlikle bu değil. İşin aslı şu. Gerçi bunu sana söylerken yüzüm kızarıyor ama mesleğini kötüye kullandığın iddiasıyla hakkında açılan sulh davasına uzman tanık olarak katılmak üzere sorumluluk almış bulunuyorum. Yüz kızartıcı bir şey yok ortada Ernest. Tanıklık etmek senin görevin. Yerinde olsam ben de mutlaka aynısını yapardım. Bizimki nazik bir meslektir. Dört bir yandan tehdit altındadır. Bu mesleği müdafaa ve standartlarını muhafaza etmek bizim görevimiz. Hakkımda başka hiçbir şeye inanmıyorsan bile bu işe değer verdiğime inanmalısın. Bütün hayatımı buna adadım. Hikayemi sana bu kadar ayrıntılı anlatmamın sebebi de bu. İstedim ki bunun bir ihanet hikayesi olmadığını bilesin. İyi niyetle davrandım. Biliyorum saçma görünüyor ama yine de şu anda bile doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bazen kader bizi öyle durumlara düşürür ki doğruyu yapmakla yanlış yapmış oluruz. Asla işime ihanet etmedim. Hiçbir hastama da. İleride ne olursa olsun bana inan Ernest. Ben yaptığım şeye inanıyorum. Asla hastalarıma ihanet etmedim. Ernest duruşmada tanıklık etti. Seymour'un avukatı müvekkilinin ilerleyen yaşına, zayıflamış muhakemesine ve sakatlığına dayanan yaratıcı ve çaresiz bir savunma yaptı. Bu olayda kurbanın Bell değil Seymour olduğunu öne sürdü. Ama davada hiç umut yoktu ve Bell 2 milyon dolar tazminat aldı. Seymour'a mesleğini kötüye kullanma gerekçesiyle verilebilecek en ağır cezaydı bu. Bell'in avukatlarına kalsa daha da fazlasını isteyeceklerdi. Ama bu pek de anlamlı görünmüyordu. Çünkü nafakadan ve avukat masraflarından sonra Seymour'un cepleri tamamen boşalmıştı. Seymour Trotter'ın hayat hikayesinin kamuya mal olan kısmı burada sona eriyor. Duruşmadan kısa bir süre sonra sessizce kentten ayrıldı. Bir daha da ondan haber alan olmadı. Ernest'in bir yıl sonra aldığı bir mektubu saymazsak tabii. Mektupta gönderici adresi yoktu. Ernest birkaç dakika sonra ilk hastasını kabul edecekti ama Seymour Trotter'dan kalan son izi bir kez daha gözden geçirme isteğine karşı koyamadı. Sevgili Ernest, o korkunç cadı avı sırasında beni düşünen tek insan sen oldun. Teşekkür ederim. Dayanmama çok yardımcı oldu bu. Ben iyiyim. Ortadan kayboldum ama bulunmak da istemiyorum. Kendimi sana borçlu sayıyorum. Bu mektubu ve Bell'le çekilmiş bir resmimizi göndermek boynumun borcu kuşkusuz. Sahi, arka planda görünen Bell'in evi. Epey yüklü bir paraya kondu da Seymour. Ernest daha önce de pek çok kez yaptığı gibi uzun uzun baktı solmuş resme. Seymour palmiyelerin yükseldiği bir çimenlikte tekerlekli sandalyede oturuyordu. Hemen arkasında duran Bell'in yüzü meyus ve kederliydi. Tekerlekli sandalyenin saplarını sımsıkı kavramıştı. Gözlerinde hüzün vardı. Arkasında kolonyal tarzda yapılmış zarif bir ev görülmekteydi. Onun da gerisinde tropikal bir denizin pırıl pırıl sütsü yeşil suları. Seymour gülümsüyordu. Kocaman, çarpık, şavalak bir gülümseme. Bir eliyle tekerlekli sandalyeye tutunmuş, öbür eliyle değneğini kavrayıp bir zafer edasıyla göğe kaldırmıştı. Ernest her zaman olduğu gibi resmi incelerken bir huzursuzluk duydu yine. İyice yaklaşıp adeta resmin içine girmeye çalıştı. Bir ipucu yakalamaya, Seymour'la Bell'in gerçek yazgısı konusunda kesin bir cevap bulmaya çalıştı. Ona göre cevap Bell'in gözlerinde bulunacaktı ancak. Melankoli, hatta ümitsizlik vardı o gözlerde. Niçin? İstediğini elde etmişti işte, öyle değil mi? Başını iyice Bell'e yaklaştırıp onun bakışlarını yakalamaya çalıştı Ernest. Ama Bell hep uzaklara bakıyordu. 1. Son 5 yıldır Justin Astrid haftada 5 kez güne Doktor Ernest Lush'ı ziyaret ederek başlıyordu. Bugünkü ziyareti de önceki 700 terapi seansı gibi başlamıştı. Sabah 7.50'de Justin, Sacramento sokağında leylak ve kestane renkleriyle güzelce boyanmış Victorian binanın merdivenini çıkıp ön kapıdan içeri girerek holü geçmiş, ikinci kata çıkmış, Ernest'in muayenehanesinde çifte kavrulmuş İtalyan kahvesinin kesif ve buğulu kokusunun yayılmakta olduğu loş bekleme salonunda yerini almıştı. Kokuyu iyice içine çektikten sonra üstünde elle yapılmış incir desenleri olan bir Japon fincanına kahve doldurdu. Ve yeşil, deri kaplı, sert kanepeye oturup San Francisco Chronicle'ın spor sayfasını açtı. Ama dünkü beyzbol maçıyla ilgili yazıyı okuyamadı. Bugün olmuyordu. Çok önemli bir hadise olmuştu çünkü. Anılmayı gerektiren bir hadise. Gazeteyi katlayıp Ernest'in kapısına dikti gözlerini. 8 olduğunda Ernest, Seymour Trotter dosyasını dolaba yerleştirdi. Justin'le ilgili kayıtlara çabucak göz atıp masasının üstünü düzeltti. Gazetesini çekmeceye koydu, kahve fincanını göz önünden kaldırdı. Kalktı ve tam kapıyı açmadan önce dönüp odaya şöyle bir göz attı. Buranın bir yaşama ortamı olduğuna dair hiçbir belirgin işaret yok. Güzel. Kapıyı açtığında bir an iki adam birbirlerine baktılar. Hekimle hasta. Justin'in kronikalı elinde, Ernest'in gazetesi ise masanın derinliklerine gizlenmiş. Justin, lacivert takım elbisesini giyip çizgili ipekten İtalyan kravatını takmıştı. Ernest ise denizci mavisi ceketle Liberty markalı çiçekli kravat. İkisinin de 6-7 kilo fazlası vardı. Justin'in eti çenesiyle gerdanında toplanmış, Ernest'in göbeği kemerinin üstünden sarkmaya başlamıştı. Justin'in bıyığı yukarı kıvrılarak burun deliklerine uzanıyordu. Ernest'in makasla düzeltilip taranmış sakalıysa en bakımlı yeriydi. Justin'in hareketli, kıpır kıpır bir yüzü, gergin ve sinirli bakışları vardı. Ernest kocaman gözlükler takmıştı ve uzun süre hiç gözünü kırpmadan durabilirdi. Justin oturduktan sonra, "Karımı terk ettim," diye söze başladı. "Dün akşam, çekip gidiverdim işte. Geceyi Laura'da geçirdim." Bu ilk sözleri serin kanlılıkla, kayıtsız bir havada söylemişti. Sonra durup Ernest'e baktı. "Tam olarak böyle mi oldu?" diye usulca sordu Ernest, hiç gözünü kırpmadan. "Tam olarak böyle oldu." Justin gülümsedi. "Ne yapacağıma karar verdikten sonra vakit kaybetmem." Son birkaç aydır aralarındaki etkileşime belli bir mizah eklenmişti. Normal olarak bunu olumlu karşılıyordu Ernest. Gözetmeni Marshall Strider, terapide mizah içeren bir yan etkileşim gelişmesinin çoğu zaman umut verici bir işaret olduğunu söylemişti. Ama Ernest'in ettiği "tam olarak böyle mi" sözü iyi huylu bir yan etkileşime benzemiyordu pek. Justin'in verdiği haber rahatsız etmişti onu ve irkiltmişti. 5 yıldır terapi uyguluyordu Justin'e. Karısını terk etmesine yardımcı olmak için 5 yıldır kıçını yırtıyordu. Ve bugün Justin gelip karısını terk etmiş olduğunu öylesine bildiriveriyordu işte. Ernest ilk seanslarını düşündü. Justin'in ilk sözlerini. "Bu evlilikten kurtulmak için yardıma ihtiyacım var." Ernest aylar boyunca binbir zahmetle durumu incelemişti. Nihayet şu sonuca varmıştı. Justin kurtulmalı. Ernest'in gördüğü en berbat evliliklerinden biriydi bu. Sonraki 5 yıl boyunca da Ernest, Justin'in karısını bırakabilmesini sağlamak için bilinen bütün psikoterapi yöntemlerini kullandı. Hiçbiri işe yaramamıştı. Ernest inatçı bir terapistti. Bugüne kadar hiç kimse onun yeterince uğraşmamış olmakla suçlamamıştı. Meslektaşlarının çoğu onu terapide fazla aktif, fazla hırslı bulurdu. Gözetmeni hiç durmadan şöyle sitem ederdi ona. "Hop, kovboy, ağır ol biraz. Önce toprağa hazır et. İnsanları değişmeye zorlayamazsın." Ama sonunda Ernest bile umutlarından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Gerçi Justin'i sevmekten hiç vazgeçmemişti. Onun için daha iyi şeyler dilemekten hiç vazgeçmemişti. Ama giderek inanmaya başlamıştı ki Justin karısını asla terk etmeyecek. Justin yerinden kıpırdayamaz. Yerine kök salmış ve hayatı boyunca bu eziyet dolu evliliğe yapışıp kalacak. Bunun üzerine Ernest, Justin için daha sınırlı hedefler belirledi. Kötü bir evlilikten alabileceğinin en iyisini almak, iş hayatında daha özerk olmak, daha iyi toplumsal beceriler geliştirmek. Ernest de herhangi bir terapist kadar yapabilirdi bunları. Ama çok sıkıcıydı. Terapi gittikçe daha öngörülebilir hale geldi. Beklenmedik hiçbir şey olmuyordu artık. Ernest, esnemesini güçlükle zapt ediyor, uyumamak için gözlüğünü burnunun köprüsüne bastırıyordu. Gözetmeniyle Justin hakkında konuşamaz olmuştu. Hayalinde Justin'le konuşuyor, sorunu başka bir terapiste havale etme düşüncesini açıyordu onu. Ve bugün Justin içeri süzülüp karısını terk ettiğini gayet rahat bir şekilde açıklayabiliyordu. Ernest duygularını göstermemek için kutudan bir kağıt mendil çekip gözlüğünü silmeye başladı. Anlatsana bana Justin. Berbat bir teknik. Anında fark etmişti bunu. Gözlüğünü tekrar takıp defterine not düştü. Hata. Bilgi istedim. Karşı aktarım.